Birinci ayrım. Filyot stüdyosunda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Ötekiler Günü, Dil Bahçesinde Cümle Tarhları. Yazarı Tekin Şener, türü Edebiyat Deneme. Karakum Yayın Evi, 1. baskı Mart 2018. ISBN numarası 978-605-2290-09-5. Bu kitap 149 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Haziran 2018. Arka kapak. Ötekiler Günü Dil Bahçesinde Cümle Tarhları. Hayatımızın seyir defterini hafıza tutar, onu temize çeken unutuştur. İnsan unuttuklarının gölgesinde yaşar. Biz zamana tasarruf ettiğimizi düşünürken zaman bizi sarf ediyor. Modern insanın en büyük problemi varlıkladır. Kaosun, şiddetin, nefretin arasında iyiliği, güzelliği ve estetiği ararken bocalar. Çoğu zaman sorduğu sorulara bir cevap bulamaz ve geri çekilir. Oysa her geri çekilme insanın zaman karşısındaki acizliğini kuvvetlendirir. Bu da insanı kaybedenler safına yerleştirir. İnsanın varlık problemini kazanabilmesi, hiç değilse bu problemle baş edebilmesi için soru sorması gerekir. Ben kimim? Öteki kim? Var olmak nedir? Yokluk neyi anlatır? Zaman sadece akıp giden şey midir? Halimden mi memnun olmalıyım, yoksa mevcudiyetimden mi? Kelime dilin yapı taşı, cümle sözün evidir. Ötekiler Günü, insana açılan cümle kapısı, insanın eyleyişine, söyleyişine, yürüyüşüne, kırılışına, soran, anlayan, şeylere ve görüntülere anlam katan, unutan, yalnız kalan insana insanca bakışlar. Tekin Şener, Ötekiler Günü, Dil Bahçesinde Cümle Tarhları kitabında insanın düğümlerini kelimelerle çözmeye çalışıyor. Evvela hikayenin başından, yani çocukluktan başlıyor ve zamanları, mekanları, fotoğrafları, hayalleri yan yana koyarak insanı insana yakınlaştırmanın yollarını arıyor. Türkçenin tüm lezzetini ve zarafetini metinlerine taşıyor. Her okuyana birer ümit olabilmesi niyetiyle harfleri tane tane diziyor, öbek öbek cümleler seriyor. Yorgun ümitlerimizi birlikte yeşerttiğimiz eşime. Sayın Levent Filyos'a iyi okumalar dileklerimle. Sen oku biz dinleriz. Tekin Şener, 15 Mayıs 2018. Birinci bölüm. İlk karşılaşmalar ülkesi. Biz zaman hırsızları. Nasıl oldu da vakti saymaya başladık? Günleri, mevsimleri, ayları sayma eylemi. Hayatı denetleme, dünyaya düzen verme endişesinden değilse neden kaynaklanıyor? Biz sayıp kayıt altına aldıkça zaman sanki daha emin, daha merhametli, daha kestirilebilir oluyor. Saatlerimiz yalnızca vakit ölçer aygıtlar mıdır? Yoksa dünyaya doğuşumuzla akmaya başlayan iç zamanımızı sonsuz zamana göre ayarlama gibi endişeleri gidermeye mi yarıyorlar? Saatimizi ayarladığımız zaman kendimizi de ayarlamıyor muyuz? Şaşmaz saatine göre dünyanın. Bu dönüşler, döngüler, başlangıçlar, bitişler dünyasında, bu yetişmeler, gecikmeler, didişmeler panayırında, kaygılar, ürpertiler, hoşnutluklar, sakinlikler anaforunda en azından bir ayarımız olsun istiyoruz. Sonsuzda kaybolmaya karşı aklımızca tedbirler alıyoruz. Sonsuzda kaybolmamak için sonlu sayılı ölçülü vakte kaydoluyoruz. Sonuna geldiğimiz her tecrübe, her seyirlik bizi hüzünlendiriyor. Sonsuzluktan olduğu kadar sonlardan çekiniyoruz. Sonları saatlere havale ediyoruz. Dakik mekanizmalarıyla hakkından gelsinler diye, bitmek bilmez tiktaklarıyla onları bir yeni başlangıca bağlasınlar diye. Hayatın yalnız tek bir başlangıcı ve tek bir sonu olduğunu, aradakilerin sert ve yumuşak geçişlerden ibaret olduğunu saatler kulağımıza fısıldıyor. Dünyaya doğuşumuzun ve dünyaya batışımızın dehşeti aradaki vakte sinerken aralık ölçüye gelsin diyoruz. Ölçüye gelsin, tahammülün sınırlarına girsin, dünyadaki seyrimizin defteri tutulsun. Mevsimler geçtikçe takvime yazmak, yıllar aktıkça rakamlarla sabitlemek, dünya döndükçe takibini yapmak gerek. Güneşin yüzünde gölge ilerledikçe, akrep yelkovanı ısrarla izledikçe, kum ağır ağır boşaldıkça sonsuz akışta yerimizi bilmek gerek. Yerimizi bilmek yetmez, yönümüzü kestirmek, geçip gittiğimiz berzahı tayin etmek gerek. Biz zamana tasarruf ettiğimizi düşünürken zaman bizi sarf ediyor. Zamanın ebedi çarkına zihnimizin çarkıyla cevap vermekten başka çıkar yol bulamıyoruz. Bu bir çare değil fakat var olmaya insanca bir destek demek. Mevcuda anlam katmıyor fakat anlaşılır kılıyor. Dünya işlerini düzene koymanın ötesinde olanları birbirine bağlamamıza ve birbirinden ayırmamıza yarıyor. İşleri sıraya koymak, hayatı sıraya koymak, tarihi sıraya koymak, zamanı saymakla, bölmekle ve tanımlamakla mümkün hale geliyor. Çağlar, milatlar, takvimler, mühletler, vadeler, müddetler zamanın önünde sıraya giren fanilerin zaman ayarlı sığınağıdır. Bu yüzden sayılı gün çabuk geçer ve insan ancak sayabildiği zamanı geçirebilir. Aheste aheste fark ettirmeden ya da dört nala farkına bile varmadan geçer zaman. Yeter ki onu aklileştirelim, hafızaya, kağıda, saate yazalım. Geçmişin, şimdinin ve geleceğin daimiliğini zihnimizde tespit eder ve dünya saatimizi kurarız. Artık mutlak zamandan aşırdığımız kendi vademizi tüketebiliriz. Anın biricikliği, zamanın sürekliliği içerisinde bir yere sahiptir. O tek anı öncesi ve sonrasıyla birlikte kavrar ve cetveldeki yerine kaydederiz. Dakikalar, saatler, günler gah bitmek bilmez, gah yel gibi geçip gider. Vaktin daralıp genişlediğini, hızlanıp yavaşladığını vehmederiz. Zannederiz ki onun bize bağlı bir akışı var, nabzımıza ayarlı bir ritmi var. Kalbimiz daraldıkça o da daralır, ferahladıkça açılır. Öyle düşünürüz ki tükenen ömrümüz değil de zamandır. Makul cetvellere sığdırdıkça zamanın bitimli olduğuna inanırız. Halbuki bitimli olan dünyadır, gelimli gidimli olan dünya bitimlidir de. Hepimiz zaman hırsızıyız. Yaşadığımız her yeni gün zamandan çaldığımız bir ömür dilimidir. Bildur Çocukluk Aynası. Bir çocuğun sevgi açlığı kadar acil, bir çocuğun şefkat ihtiyacı kadar mühim ve bir çocuğun bağlılığı kadar sahici ne olabilir bu dünyada? Yalnız bir çocukla kurulan dostluk kadar karşılığını bulan bir başka duygu var mıdır? Yılların biz yetişkinlere unutturduğu yaşama neşesini, varoluş saflığını çocuklar çok iyi tanır. Tanır ve kendilerine sunulan sevgiyi çoğaltarak karşısındakine yansıtır. Onların gülümseyen yüzleri, ışıldayan gözleri biz yetişkinlere çok şey anlatır, çok şey öğretir. Çocuklara gösterdiğimiz özenden ve alakadan onlar kadar belki daha çok biz kazançlı çıkarız. Dünyaya katışıksız, temiz nazarlarla bakan gözlerinde bizi arındıran, gündelik kaygılarımızdan ve ince hesaplarımızdan ayıran parıltıyı yakalarız ve o parıltıda kendi yalın halimizi görürüz. Her çocuk başta ailesi olmak üzere yakın ve uzak çevresinden aldığı sevgiyi, nefreti, mutluluğu ve acıyı kendi varlığında büyüterek geleceğe taşır. Onlara bugün verdiğimiz iyilikler, güzellikler yarın bize katlanarak dönecektir, tıpkı kötülükler ve yoksunluklar gibi. Çocukların düş bahçelerinde temel insanlık halleri saf renklerle yansır ve basit imajlarla temsil edilir. Dünyayı bir çocuk kadar sade görebilmeyi yetişkin zihin asla beceremez. Çünkü yetişkin zihin az çok bir zihniyetin parçasıdır. İnsan büyüdükçe billur zihin aynası gerçekliği eğip bükmeye başlar. Zira eğilir, eğitilir. Gerçek belirli genel prizmalardan geçerek düşer bu aynaya. Bizim temas ettiğimiz gerçeklik hafıza bilinç yüklerinin altında karma karışık olmuştur. Dünya tasavvurumuzu bitmez tükenmez talim terbiye süreçleri düzenler. Büyüdükçe dünya ile aramıza çeşit çeşit gözlükler, eldivenler, filtreler, süzgeçler girer. Büyüdükçe oyunlarımız, yalanlarımız, doğrularımız, şirinlik ve şirretliklerimiz düzenli hal alır. Apaçık olanı bulandırır, asıl olanı söze boğarız. Güven arayışı, sevgi ve bağlanma ihtiyacı, sahip olma ve sahiplenilme arzusu, doyma ve tatmin olma güdüsü, cazibeli olma ve ilgi görme dürtüsü, hayatta kalma iradesi, teselli edilme, avunma ve oyalanma ihtiyacı, hayatı şekillendiren bütün motifler potansiyel olarak çocuklarda mevcuttur. İçine doğulan maddi manevi imkanlar ve imkansızlıklar bunlardan bazılarını baskın hale getirir. Büyüdükçe giyinmek durumunda kaldığımız formaların, oynamak zorunda kaldığımız rollerin, altına girdiğimiz kültürel ideolojik yüklerin, dahil olduğumuz sosyetelerin, yani hayatın bize sunduğu ve dayattığı bütün klişelerin konduğu kaidedir çocukluğumuz. Kuralların, ayıpların, iyiliklerin ve kötülüklerin dışında sımsıkı canlılıktan ibarettir vücut kaidemiz. Yarım kalan veya tamamlanan her cümlemiz, girip çıktığımız işlerimiz, bilinçli bilinçsiz eylediklerimiz çocukluğumuzdan izler barındırır. Taşkın heveslerimiz, yorgun ümitlerimiz, utangaç kabahatlerimiz, usanmaz tutkularımız, uslanmaz inatlarımız kaidemizin üzerinde boy verir, havaya karışır, hayata bulaşır. İlk karşılaşmaların ülkesidir çocukluk. Şaşırtıcı gerçeklerle onların kışkırttığı hayallerden ibarettir. Çocuklar bakıp da geçmez, duymazdan bilmezden gelmez. Kayıtsızlığı, duyarsızlığı yok saymayı büyüdükçe öğreniriz. Büyüdükçe bir şeyin bizi şaşırtması için yalnızca var olması yetmez. Tanımların, takvimlerin, kalıpların, normların dışındaki şeyler bizi şaşırtabilir ancak. Bir çocuğun şaşırması için var olanı fark etmesi yeter. Çocukluk çağında dünya bir mucizeler yumağıdır. En büyük heyecanlar, en büyük hayretler ve en büyük kırıklıklar o yumaktan sökün eder. Çocuk ruhunun temas ettiği dünya çarpıcıdır ve büyülüdür. İlk temaslarla çakan kıvılcımlar bir ömür sönmez, ömür vadesince ışıldar, yanar, yakar, parlatır ve sızlatır. Çocukluğun billur aynasına bakmaya doyamayacağınız bir dünya yansır. Her şey taze, parıltılı ve ilgiye değerdir. Delikanlılığın endam aynasında gösterişli bir dünya görülür. Hatların keskinleştiği, değiştirilmesi mümkün olan bir dünya. Orta yaşların düz camından idare edilmesi, çekip çevrilmesi ve baş edilmesi gereken bir gerçekliğe bakılır. Yaş aldıkça insan aynaya sis çöker, manzara buğulanır ve hatlar soluklaşır. Gayrı yaşanan yalana benzer. Dünyadaki seyrimizin en sürprizli, en cilveli kısmıdır çocukluk. Yüz yüze geldiğimiz dünyaya korkuyla, merakla, sevinçle ve iştahla dalarız ilkin. Silinmez resimler, hormonsuz duygular ve berrak izlenimler kalır bu unutulmaz başlangıçtan. Öğrenerek ve unutarak büyüttüğümüz varlığımızın bir köşeciğinde o ilk karşılaşmaların izleri hep canlı kalır, hayatımıza belli belirsiz tesir eder. Sona doğru her şey silinip gitse de onlar silinmez. Henüz yaşanmışçasına taze, hep oradaymış gibi işlektirler. Ömrümüz oldukça bize sahip çıkar, gizliden gizliye göz kulak olur, bizi başıboş bırakmazlar. Çocukluğumuzun dünya tasavvurları yaşadıkça elimizden tutar, bize tutamak olur, dayanaklar gösterir. Bir çocuğun hayretten büyüyen gözleri, bir çocuğun doyurulmaz anlama iştahı, bir çocuğun gerçeği oyuna çevirme hüneri hem kendisi için hem de dünya için birer müjdedir. Büyümüş de küçülmüş. Çağımızın büyümüş de küçülmüş çocukları saflıklarını vaktinden önce kaybediyor. Büyüklerin aynalarındaki kırılmaları ve buzlanmaları nasılsa fark ediyor, taklit ediyorlar. Büyükleri zayıf noktalarından kavruyor, onlara iri iri laflar ederek ilgi ve takdir görüyorlar. Eğlenceli, şamatalı, dediğim dedik ve bulanıklar. Renkleri vakitsiz alacalanıyor, sevinçleri ve ağlamaları yarım kalıyor. Büyümüş de küçülmüşlerin trajedisi erken büyümek ve bir türlü olgunlaşmamak. Dünyaya dair dolaysız tasavvurları vakitsiz yitip gittiğinden, sağlam şemalardan ve ince prizmalardan yoksun kalıyorlar. Sonunda bir türlü geçmeyen ergenliğe giriyorlar. Çocuk saflığının ve yetişkin olgunluğunun dışında tatminsiz, tez canlı, ayran gönüllü bir yeni yetmelik. Daha bendiği gelişmeden varlığına basma kalıp şahsiyetler giydirilen çocuklarla dolu evimiz, etrafımız. Bizi bilgiçlikleri, afacanlıkları, boyundan büyük laflarıyla acayip şaşırtıyorlar. Seviyoruz onları, şımartıyoruz, birlikte eğleniyoruz. Bir dediklerini iki etmiyoruz. Arada durup şaşırmaktan çok şaşırttıklarına ve aslında tam tersinin olması gerektiğine dikkat etmiyoruz. Dijital çağın prensleri ve prensesleri için çekirdek aileyi bir hükümranlık sahasına dönüştürdük. Anne, baba ve rakip kardeşlerden oluşan bu sahada sen bağımsızlığını kazanmaya yeltenmezsen biz de senin bir dediğini iki etmeyiz yollu gizli bir anlaşma geçerli. Yeter ki bizim yörüngemizden çıkma, her türlü şımarıklığını, kaprisini, masrafını çekeriz. Hem dışarısı çok güvensiz. Büyümüş de küçülmüşlerin aileyle olan ilişkilerinin örtülü bir sözleşmeye dayandığı fikri ebeveynleri çok rahatsız edecektir. Sonsuz bir sevgiyle bağlı oldukları çocuklarından asla bir karşılık beklemediklerini iddia edecek ve doğrudan savunmaya geçeceklerdir. Kendilerine hak veriyorum. Hatta bu ilişkinin mağduru görüyorum onları. Sevgileri karşılıksızdır ama velakin katışıksız değildir. Zamanın ruhu o sevgiye öyle şeyler katmıştır ki onu hesaplı ama ölçüsüz, hararetli ama dekoratif bir kıvama getirmiştir. Anne babaların yavrularına sunacağı sevginin tezahürü standartlara bağlanmıştır. Piyasa ve popüler kültür belirli sevgi kalıplarını hazırlar, paketleyip etiketler. Siz de bunlardan kendinize en uygun olanını seçersiniz. Yoksa satın alırsınız mı demeliydim. Bütün olarak ailedir bu işin mağduru aslında. Büyükleri yansılamanın kendilerine ne gibi çıkarlar sağladığını fark eden çocuklar, bilecenlik, yaramazlık, huysuzluk içinde sürekli ilgi çekmeye yönelerek ilk karşılaşmaların hayretini, ilk tecrübelerin heyecanını yarım yamalak yaşıyor. Anne babanın payına ise çocuğunun yaşından büyük davranışları ve sözleriyle avunmak düşüyor. Ne yazık ki bu avuntunun bir bedeli var. Anne babanın ve çocuğun ayrı ayrı ödediği bedel, zamanın çarpan etkisiyle ağır bir yekün tutuyor. Çocuğun şahsiyetini bulması ve geliştirmesi yolunda düştüğü bir bataktır yaşını şaşırması. Ömür takviminde bir arızadır bu. Telavisi, tedavisi çok zor olan bu arızanın etkileri sonuna kadar sürer. Ömür çağlarının karışmasına, mevsimlerin gecikmesine yol açan büyüyüp küçülmüşlük hali zamanımızın hızla yayılan bir hastalığıdır. Aileyi bütün kültürel ve duygusal boyutlarıyla temel tüketim birimine dönüştüren bir çağın göbeğindeyiz. Ebeveyn-evlat ilişkileri hızla serbest piyasanın güdümüne giriyor ve normlarını, ölçülerini kaybediyor. Çocukların yetiştirilmesi anne babanın tasarrufundan ve sorumluluk alanından çıkıyor. Onların sorumluluğu bu çağda çocuklarını hatları giderek keskinleşen bir daireye kapatmak ve o daire içinde mümkün olan en fazla harcamayı yapmakla sınırlanıyor. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan kentlerin orta sınıf mahallelerinde yerleşik aileler çocuklarını olabildiğince steril ev ortamlarında büyütüyor. Fakat bir türlü olgun bireyler olarak yetiştiremiyor. Mahallenin, sokağın, büyük ebeveyn ve komşu akraba çevresinin etkisinden uzak tutulan çocuk, daire içinde fiziken gelişkin, ruhen sıska bırakılıyor. Tabiattan, insandan, toplumdan, dışarıya akıp giden hayattan olabildiğince izole edilen dairelerde bir saksı da gelişir gibi büyüyor. Yetişkin bireyler haline gelmeleri o saksının korunaklı, aşılı, hijyenik yapay ortamında mümkün olmuyor. Huysuzlukları, uyum sorunları, tatminsizlikleri ve dikkat noksanlıkları hayata ve insana açık bahçelerde değil de plastik saksılarda yetiştirilmelerinden. Son çeyrek yüzyıl içinde piyasanın güdümüyle ülkemizde ve dünyada hızla yayılan yeni hayat tarzı insan hayatının bütününü, bu arada çocukluğu da bambaşka sulara alıp götürdü. Geniş aile çevresi, sokak, komşuluk gibi doğal sosyal yapıların zayıflamasıyla çocuklar için yalnız ve sıkıcı zamanlar başladı. Dededen öğrenilen bir oyun, nineden dinlenen bir masal, komşu evlerde geçirilen kısa vakitler, sokakta oynanan oyunlar ve edinilen rekabet, dayanışma duyguları onların hayatından gitgide siliniyor. Bir sokak kedisinin peşinden koşmayan, mahalle arkadaşlarıyla yorgunluktan bitene kadar top koşturmayan, bir kez olsun okulu kırıp parka, ırmağa, sinemaya gitmeyen, biriktirdiği harçlıkla kendine ya da sevdiği birine hediye alamayan bir çocuğun kişiliği cılız ve hep bakıma muhtaç kalıyor. Karar vermek ve tercihte bulunmak noktasında zevkler edinmek ve onları geliştirmekte aciz kalıyor artık yeni yetmeler. Çünkü bizi esas büyüten tecrübe ile edinilen bilgidir. Yaşayarak öğrenmenin sağladığı olgunluktan şimdiki zamanın çocukları uzak kalıyor. Dillerinde büyüklerinden duyup öğrenemedikleri deyimlerin ve ifadelerin boşluğu, ellerinde soğuk sudan sıcak suya girmemenin tembelliği, dijital istila altındaki hayal dünyalarının kısırlığı, gerçek hayatın kirinden, pasından, kokusundan ve tadından yalıtılmış zayıf iradeleriyle can sıkıntısından bunalan mutsuz çocukların zamanı şimdi. Dünyanın meşakkatinden kaçıp hayaline sığındığımız o mutlu sahnelerimiz her nesilde biraz daha soluyor. Hayatın en lezzetli ve en diri dilimini tattığımız taze çağımız yıl geçtikçe bayatlıyor, ekşiyor. Okulun ezberci ve testçi yüklemesi, evin himayeci kontrolü ve bunları dengeleyecek sokağın silikliği zamanı çocuklar için hayatın tadını kaçırıyor. Bu tatsızlıkla sadece çocuklar değil her yaş grubundan insan nicedir yüz yüze, yalnızlaşarak yığınlaşıyor, istatistik verileri haline geliyoruz. Seri tüketim çağının belirli davranış kalıplarını tekrarlayan bağımlı bireyleriyiz. Yaşını başına almışların hafızaları onları bir nebze koruyor. Benliklerine sinen ve hareketlerine, tavırlarına yansıttıkları tecrübelerinden güç alarak devri istihlakta hepten helak olmaktan kurtuluyorlar. En azından hatıralarının geçidiyle avunuyorlar. Peki ya çocuklar? Onlar bu çağa doğdular ve kendilerini tam ortasında buldukları hayat tarzına karşı tamamen savunmasızlar. Yaşama iradeleri onları farklı çözümler aramaya itiyor. Dar çevrede, sıkışık zamanda mümkün olan en çok ilgiyi çekmeye yöneliyorlar. Bu onlara bir varlıklarının olduğunu hissettiriyor. Dünyaya karışmak, canlılığın bin bir yüzüne temas etmek imkanlarından yoksun kaldıkça eve, dışarının güvensiz havasından yalıtılmış daireye musallat oluyorlar. Sonra başlıyor bir benlik mücadelesi. Yaşları ilerledikçe bencillik ve inat damarları kökleşiyor. Keşfetmeye, yol almaya, icat etmeye yönelebilecek bir ruhları kalmıyor. Dairede sunulan dijital oyunlara saldıran çocuk, sanki bir şeylerin acısını çıkarırcasına sanal gerçeklikte tozu dumana katıyor. Büyümüş de küçülmüşler, son çeyrek asırda baskın hale gelen insanlık durumunun temsilci sabileri. Şahsiyetleri dünya ile, sosyal ve tabii çevre ile kurdukları temaslardan beslenmiyor. Bilakis bu temasların zayıflığından ve yapaylığından ötürü çorak ve sert kalıyor. Yaşları ilerledikçe gelsin pire için yorgan yakmalar, tatminsizlikler, aşırılıklar, kıskançlıklar, vurdum duymazlıklar, hiperaktivite tedavileri, kişisel gelişim seansları. Hepimizin üzerine çöreklenen bu kullan at uygarlığıyla başa çıkmak zorundayız. Hayatımıza giren eşyanın miktarı arttıkça vadesi kısalıyor. Bu durum biz farkına bile varmadan ilişkilerimize de yansıyor. Birbirimize sanki son kullanma tarihlerimiz varmış gibi yaklaşıyoruz. Çocuklarımız o ontolojik sezgileriyle bunu anlıyor ve gereğini yapıyor. Eğer biz sahiden yetişmiş bireylersek, kendimizi ve ailemizi bu salgına karşı aşılamalıyız. Şeylerin değerini, insanların biricikliğini, hayatın sonsuz çeşitliliğini ve güzelliğini, dünya misafirliğinin faniliğini ve anlamını çocuklarımıza anlatmanın ve göstermenin yollarını bulmalıyız. Gündelik hayatımızda yapacağımız küçük dokunuşlarla harika sonuçlar alabiliriz. Mesela bir akşam tüm ekranları kapatıp bir küçük hikaye okuyabiliriz. Ampulleri söndürüp mumları yakarak duvarda gölge oyunu oynayabiliriz. Bir açıklıkta çalı çırpı toplayıp ateş yakabiliriz. Ağaçların cinslerini öğrenip dalından meyve toplamanın hoşluğunu yaşayabiliriz. Karıncaların yuvalarına yiyecek taşımalarını izleyip nasıl böyle uyumlu ve çalışkan olduklarına şaşırabiliriz. Oyunlar icat edebilir, birlikte oyuncaklar yapabiliriz. Baharda çiğdem toplamaya, yazın ırmakta yüzmeye, güzün kış burnu, böğürtlen toplamaya, kışın kardan adam yapmaya çıkabiliriz. En mühimi çıkmak, şehre, sokağa, dağa, denize, ormana, insan içine. İnsanlar arasında keşfedeceği değerler, kavrayacağı hayat bilgisi ve tanıyacağı karakterler çocuğun kişiliğini bulmasına yardım edecektir. Bir cenaze evine birlikte gittiğimizde ölüm ve dirim üzerine kendi dersini çıkaracaktır. Bir hasta ziyareti dostluğa, vefaya, candan bağlı olmaya, merhamete dair zihninde silinmez resimler kalacaktır. Dedelerin, ninelerin, halaların, teyzelerin, dayıların, amcaların, komşu büyüklerin konuşmalarındaki ahengi, kelime ve deyim zenginliğini kazanacak, dilini ve ifade gücünü zenginleştirecektir. İnsandan yalıtmak, insandan soğutmak, sadece planlı programlı etkinliklerde temas imkanı sağlamak, çocuğumuzun ruhuna vurduğumuz ağır bir prangadır. Kendi sosyal çevremizde o prangayı söküp atmanın yollarını aramalı, bulmalıyız. Evet, evden çıkmalı ve tazelenmiş olarak dönmeli. Çeşit çeşit ekranların üzerimize diktiği alık ve müstebit gözlerinden sıyrılmalı, dört yandan boşalan elektronik sağanağa karşı şemsiyeler temin etmeli. Hem kendimiz hem çocuklarımız için sokakla, şehirle, tabiatla, kendi tabiatımızla tekrar buluşmalı. Yenilgimiz şehrin yenilgisiyle başlamıştı. Şehri çocukların elinden çaldılar. Karşılığında bolca plastik, tablet, abur cubur, oburluk, can sıkıntısı ve hormon verdiler. Buna karşı koyamadık, hatta suça ortak olduk. Suçun cezasını hep birlikte çekiyoruz. Betonun, asfaltın, plastiğin kapladığı, göğümüzü yırtan bina yığınlarının ve taşıtların mekanı tıkadığı şehirdir bizim cezamız. Onun uğultusunda ve boğukluğunda yaşamak durumundayız şimdi. Çocuklarımız için onlarla birlikte yapabileceklerimizi, şehrin yeni morfolojisi ve atmosferi sınırlıyor. En büyük tehlike ise o kent atmosferinde türeyen yeni uygarlığa alışmak ve ona kayıtsız tabi olmak. Şehri kaptırdık, bari evi kurtaralım, çocuklarımızla beraber çemberin dışına çıkalım. Büyümüş de küçülmüşler biz yetişkinlere ayna tutuyor. Acizliğimizi ve idrak noksanlığımızı yüzümüze vuruyor. Bizi önüne sürükleyip götüren devranın unutturduğu bazı asli hususları hatırlatmaya çalışıyor. Onları doğru toprakta büyütmek, serpilmelerini seyretmek paha biçilmez bir mutluluktur bizim için. Keza müthiş bir sorumluluk. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.